Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Kalet Hüseyini. 34. Ayrım. Madeleine mutfakta annemle şarap yudumluyordu. Talya ile ikimiz üst kata çıktık. Bir ayakkabı kutusunu keçeli kalemle siyaha boyamaya koyulduk. Kutu Madeleine'e aitti. İçinde hala ambalaj kağıdına sarılı bir çift yepyeni, limon yeşili, yüksek ökçeli ayakkabı vardı. Madeleine'in alt kattan gelen sesini duyabiliyordum. Bir aralar gittiği oyunculuk kursundan söz ediyordu. Eğitmenin ondan egzersiz olarak bir kayada kıpırtısızca duran, kertenkeleymiş gibi yapmasını istediğini söyledi. Bunu bir kahkaha tufanı, onunki, izledi. İkinci kat boyayı bitirdik. Talya, atladığımız nokta olabilir diyerek bir kat daha boyamamız gerektiğini söyledi. Siyahlık eşit ve kusursuz olmalıydı. Kamera dediğim budur dedi. Üzerinde ışığın girmesi için bir delikle, ışığı emecek bir şey bulunan simsiyah bir kutu. Şu iğneyi versene. Mamanın dikiş iğnesini uzattım. Bu ev yapımı fotoğraf makinesinin başarılı olacağından, herhangi bir işe yarayacağından en hafif tabirle kuşkuluydum. Bir ayakkabı kutusuyla bir iğne. Ama Talya projeye öyle bir inançla ve özgüvenle girişmişti ki, işe yarama ihtimalini, bu uzak olasılığı hesaba katmaktan başka çarem kalmıyordu. Belki de benim bilmediğim şeyleri biliyordur diye düşünmemi sağlamıştı. Bazı hesaplar yaptım dedi. Kutuyu iğneyle dikkatle delerken, mercek olmadan deliği küçük yüzeye oturtamayız. Kutu fazla uzun ama genişliği gayet uygun. Buradaki püf noktası doğru ölçüdeki deliği açabilmek. Tahminim kabaca 0.6 milimetre. İşte. Şimdi bize bir objektif kapağı lazım, yani bir örtücü. Aşağıda maddenin sesi, alçak, hararetli bir mırıltıya dönüşmüştü. Ne dediğini duyamasam da eskisinden daha yavaş, tane tane konuştuğunu anlayabiliyordum. Öne eğilip dirseklerini dizlerine dayadığını, annemin gözlerine diktiği gözlerini hiç kırpıştırmadığını görür gibiydim. Yıllar içinde sesin aldığı bu mahrem tonu öğrenmiştim. İnsanlar bu biçimde konuştuğunda muhtemelen iç döküyor, bir felaketi ifşa ya da itiraf ediyor veya dinleyene yalvarıyordur. Bu ses tonu, askeri kayıpları ailelere bildirmek üzere kapıyı çalan ekiplerin, müvekkillerine suçu kabullenip, anlaşma yoluna gitmenin yararlarını sayıp döken avukatların, gecenin üçünde çapkınlıktan dönen kocaların, arabalarını durduran polisin ham maddesidir. Kabil'deki hastanede onu kim bilir kaç kez bizzat kullanmadın mı? Kim bilir kaç kez bütün bir aileyi peşime takıp boş bir odaya götürdüm. Oturmalarını söyleyip kendime de bir iskemle çektim. Az sonra başlayacak konuşmadan ölesiye korkarken haberi verme cesaretini toplamaya çalıştım. Andreas'tan bahsediyor dedi Talya dümdüz bir sesle. Her bahse varım. Sıkı bir kavga ettiler. Şu yapışkan bantla makası versene bana. Nasıl biri? Zengin olmanın dışında yani. Kim Andreas mı? İyidir. Çok seyahat eder. Evdeyken de hep birilerini ağırlar. Önemli insanları. Bakanlar, generaller filan. Şöminenin karşısında içki içer. Sabaha kadar konuşurlar. Daha çok iş ve politikadan. Odamdan onları duyabiliyorum. Andreas'ın konukları varken üst katta kalmam gerekiyor. Aşağıya inemiyorum. Ama bana hediye filan alır. Eve gelen özel öğretmenin parasını verir. Benimle de son derece tatlı konuşur. İğne deliğinin üzerine siyaha boyadığımız dikdörtgen bir karton parçası yapıştırdı. Aşağısı sessizdi. Sahneyi kafamda kurguladım. Madeleine hiç ses çıkarmadan ağlıyor, bir oyun hamuru topağıymışçasına dalgın dalgın mendiliyle oynuyor. Mama pek yardımcı değil. Yüzünde o köşeye sıkışmış, cılız, dilinin altında eriyen ekşi bir şey varmış gülümsemesi kas katı oturuyor. Mama insanların onun karşısında ağlamasına tahammül edemez. Onların şişmiş gözlerine, açık, yalvaran yüzlerine bakamaz. Ağlamayı bir zayıflık belirtisi, çiğ bir ilgi çekme çabası sayar ve asla yüz vermez. Birini avutmayı, teselli etmeyi istese bile beceremez. Bu konudaki eksikliğini büyüme çağımda çok iyi öğrendim. Kederin sergilenmesi değil, gizli tutulması gerektiğine inanır. Bir keresinde küçükken, babamın uçuruma düşüp öldüğünde ağlayıp ağlamadığını sordum. Cenazede, demek istediğim gömülürken, hayır ağlamadım. Üzülmediğin için mi? Üzüldüysen bile bu kimseyi ilgilendirmez diye düşündüğüm için. Ben ölsem ağlar mısın mama? Bunun yanıtını hiç öğrenmemeyi umalım dedi. Talia fotoğraf kağıdı kutusunu aldı. El fenerini getir dedi. Annemin dolabına gittik. Kapıyı kapadık. Gün ışığı girmesin diye kapının altına havlu tıktık. Zifiri karanlıkta kalınca Talia kat kat kırmızı selefonla kapladığımız el fenerini yakmamı söyledi. Bu loş kızartıda tek görebildiğim Talia'nın ince uzun parmaklarıydı. Fotoğraf kağıdından kestiği sayfayı yapışkan bantla ayakkabı kutusunun içine iğne deliğinin karşı tarafına yapıştırdı. Kağıdı bir gün önce Bay Russo'dan satın almıştık. Tezgahın önüne gittiğimizde Bay Russo gözlüğünün üstünden Talia'ya bakmış, "Ne o, soygun mu var?" demişti. Talia işaret parmağını ona uzattı. Baş parmağını kıvırıp tetik çeker gibi yaptı. Talia ayakkabı kutusunun kapağını kapadı. Objektif kapağını iğne deliğinin üzerine taktı. Karanlıkta şöyle dedi. "Yarın meslek hayatının ilk fotoğrafını çekersin." Benimle dalga geçip geçmediğini anlayamadım. Kumsalı geçtik. Ayakkabı kutusunu düz bir kayanın üzerine koyduk. İple sıkıca bağladık. Talia örtücüyü açtıktan sonra hiçbir hareket yapmayacağımızı söyledi. Yanıma geldi. Bir vizörden bakarcasına kutunun tepesinden içeriye baktı. "Mükemmel bir kare," dedi. "Hemen hemen, bize bir özne lazım." Bana baktı, ne demek istediğimi anladı. "Olmaz," dedi, "yapamam." Bir süre tartıştık, sonunda kabul etti ama yüzünün görünmemesi koşuluyla. Ayakkabılarını çıkardı, kollarını bir ip cambazı gibi kullanarak kameranın 3-5 adım ilerisindeki bir kaya dizisine gitti. Kayalardan birine oturdu, yüzünü batıya, Siros ve Kitnos'un olduğu yöne çevirdi. Maskeyi tutan, başının arkasındaki şeritler görünmesin diye saçlarını geriye attı. Omzunun üstünden geriye bana baktı. "Unutma," diye bağırdı, "120'ye kadar sayacaksın." Yüzünü yeniden denize çevirdi. Eğildim. Kutunun üstünden, Talia'nın sırtına, çevresindeki kaya kümelerine baktım. Kayaların arasına ölü yılanlar gibi dolanmış olan yosun salkımları, uzaklarda alçalıp yükselen küçük bir römörkör, kabaran, sarf sahili dövdükten sonra çekilen su. Örtücüyü iğne deliğinden kaldırdım. Saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Yataktayız. Televizyon ekranında iki akordeoncu atışmakta ama Diana daha önce sesi kapattı. Öğle güneşi kepenklerin arasından içeriye sızıyor. Oda servisinden öğle yemeği niyetine getirdiğimiz margarita pizzadan kalanların üzerine şeritler halinde dökülüyor. Pizzayı getiren uzun boylu, zayıf adamın kusursuzca bir yan dinlenip geriye yatıştırılmış saçları, beyaz bir ceketi ve siyah papyonu vardı. İterek odaya soktuğu servis masasındaki ince uzun vazoda tek bir kırmızı gül. Pizzanın üzerindeki kubbemsi kapağı son derece gösterişli bir edayla kaldırdı. Elini havayı süpürürcesine yana açtı. Bir sihirbazın tavşanı şapkadan çıkardıktan sonra seyircilerine yaptığı hareketi andırıyordu. Etrafımıza, buruşuk çarşafların arasına, Giana'ya gösterdiğim, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca gezilerimde çektiğim fotoğraflar saçıldı. Belfast, Montevideo, Tanca, Marsilya, Lima, Tahran. Ona Kopenhag'da kısa bir süre katıldığım, eski bir askeri üste özerk bir toplum kurmuş, yırtık tişörtlü, yün bereli, Danimarkalı hippilerle birlikte yaşadığım komünün resimlerini gösteriyorum. "Sen neredesin?" diye soruyor Giana. "Fotoğraflarda yoksun." "Merceğin gerisinde olmayı daha çok seviyorum," diyorum. "Doğru bu. Yüzlerce resim çektim. Beni birinde bile bulamazsınız. Filmi basılması için bıraktığımda fotoğraflardan daima iki takım isterim. Biri bende kalır, ötekini eve, Talia'ya gönderirim." Giana gezilerimin masrafını neyle karşıladığımı soruyor. Bana miras kalan parayla gezdiğimi açıklıyorum. Bu yalnızca kısmen doğru. Çünkü miras Talia'ya kaldı, bana değil. Andreas'ın vasiyetnamesinde bariz nedenlerle adı bulunmayan Madeleine'in aksine Talia'nınki vardı. Talia, paranın yarısını bana verdi. Güya o parayla üniversiteye gidecektim. 8, 9, 10. Giana, doğrulup dirseklerine dayanıyor. Benim üstümden yan tarafa uzanıyor. Küçük göğüsleri tenime sürtünüyor. Paketini alıp bir sigara yakıyor. Onunla evvelki gün Pisa di Sagna'da tanıştım. Aşağıdaki meydanı tepedeki kiliseye bağlayan taş basamaklarda oturuyordum. Yanıma gelip bana İtalyanca bir şey söyledi. Roma'nın kiliselerinde, piyazalarında rastladığım, görünürde amaçsızca dolanan, eli yüzü düzgün sayısız kızdan biriydi. Bunlar sigara içer, yüksek sesle konuşur, bol bol gülerler. Başımı sallayıp, pardon dedim, gülümsedi. Ah dedikten sonra koyu aksanlı bir İngilizceyle sordu. Çakmak, sigara. Başımı olumsuz anlamda salladım. Koyu aksanlı İngilizcemle sigara içmediğimi söyledim. Sırıttı. Gözleri parlak, fıldır fıldırdı. Geç sabah güneşi, elmas biçimindeki yüzünün etrafında bir hale oluşturuyordu. Birazcık kestiriyorum. Yana'nın kaburgamı dürtmesiyle uyanıyorum. La tua ragazza diye soruyor. Talya'nın kumsaldaki fotoğrafını bulmuş. Yıllar önce, ev yapımı. İğne delikli kameramızla çektiğimi. Sevgilin mi? Hayır diyorum. Kız kardeşin? Hayır. La tua cousina, kuzenin? Si. Başımı sallıyorum. Sigarasından hızlı nefesler çekerken fotoğrafı biraz daha inceliyor. Hayır diyor, beni şaşırtan, sert, hatta kızgın bir sesle. Questa è la tua ragazza. Bu senin sevgilin. Bence öyle. Yalancının tekisin. Sonra çakmağını yaktığını ve resmi ateşe verdiğini görüyorum. Büyük bir inanmazlıkla. 14, 15, 16, 17. Otobüs durağına dönüş yolculuğumuzun ortalarına doğru fotoğrafı kaybettiğimi fark ediyorum. Geri dönmem gerektiğini söylüyorum. Seçeneğim yok. Geri dönmek zorundayım. Şilili gayri resmi rehberimiz olarak peşimize takılmış olan Alfonso, bu ketum, sırım gibi Huaso soru sorarcasına geriye bakıyor. Geri Amerikalı. 3 kişilik grubumuzun alfa erkeği. Kirli sarı saçları, yanaklarında sivilce çukurları var. Her daim çetin bir yaşamı ele veren bir yüz bu. Gerinin canı sıkkın. Açlık, alkolsüzlük ve sağ baldırındaki berbat hislilikte cabası. Musibeti dün değil evvelsi gün sürtündüğü litre çalısından kaptı. Onlarla Santiago'da tıklım tıkış bir barda tanıştım. Adam başı yarım düzine piskolanın ardından Alfonso, yürüyerek Salto del Apoquindo'daki Çağlayan'a gitmeyi önerdi. Küçükken babası onu sık sık götürürmüş. Bu zorlu yürüyüşü ertesi gün yaptık. Gece Çağlayan'ın kenarında kamp kurduk. Ot içtik. Su kulaklarımızda gürlüyor, tepemizde göz alabildiğine silme yıldız dolu bir gökyüzü uzanıyordu. Şimdi ise dönüş yolundayız. Otobüsü yakalamak üzere San Carlos de Apoquindo'ya doğru güçlükle ilerliyoruz. Geri Cordoba şapkasının geniş siperini geriye itip bir mendille alnını kuruluyor. Dönüş tam 3 saatlik bir yürüyüş demek Carlos diyor. Tre horas, agale comprende diye yineliyor Alfonso. Biliyorum, yine de gideceksin, evet. Para un foto diyor Alfonso. Başımla doğruluyorum, bir şey demiyorum. Çünkü anlamayacaklarını biliyorum. Kendimin de anladığından pek emin değilim. Yolunu kaybedeceğinin farkındasın değil mi diyor Geri. Muhtemelen. Öyleyse iyi şanslar amigo diyor Geri, elini uzatarak. Es un grego loco diyor Alfonso. Gülüyorum. Deli Yunanlı lafını ilk duyuşum değil. El sıkışıyoruz. Geri sırt çantasının kayışlarını düzeltiyor. Sonra ikisi birlikte dağ kıvrımlarının arasında uzanan patikaya yöneliyorlar. Keskin bir dönemeci kıvrılırlarken geri arkasına dönmeden el sallıyor. Geldiğimiz yolu gerisin geri yürüyeceğim. Aslında tam 4 saatimi alıyor çünkü gerinin tahmin ettiği gibi kayboldum. Kamp yerine vardığımda bitap haldeyim. Her yere bakıyorum. Çalıları tekmeliyor, kayaların arasına eğiliyorum. Boşu boşuna aranıp durdukça endişe bastırıyor. Sonra tam umudu kesmişken gözüme hafif meyilli bir bayırdaki fundalıkta beyaz bir parıltı çarpıyor. Karman çorman bir böğürtlen çalısının arasına sıkışmış olan fotoğrafı buluyorum. Duyduğum rahatlamadan yaşaran gözlerimle resmi çekip kurtarıyorum. Tozunu alıyorum. 23, 24, 25. Caracas'ta bir köprünün altında uyuyorum. Brüksel'de bir öğrenci yurdunda. Bazen paraya kıyıp güzel bir otelde oda tutuyorum. Uzun, sıcak bir banyo yapıyor, tıraş oluyor, üzerimde bornozla karnımı doyuruyorum. Renkli televizyon izliyorum. Kentler, yollar, taşra, tanıştığım insanlar. Hepsi bulanıklaşmaya başladı. Kendime bir şey aradığımı söylüyorum ama aslında boş boş dolandığım, başıma bir şey gelmesini, bütün ömrümün ona doğru aktığı, her şeyi değiştirecek olan bir şeyin gelip beni bulmasını beklediğim duygusu giderek güçleniyor. 34, 35, 36. Hindistan'daki dördüncü günüm. Toprak bir yolda, başıboş ineklerin arasından sendeleyerek ilerliyorum. Zemin ayaklarımın altından kaydı kayacak. Bütün gün kustum. Cildim bir sari kadar sarı. Görünmeyen eller derimi canlı canlı soyuyor sanki. Adım atacak mecalim kalmayınca yolun kenarına uzanıyorum. Yolun karşısında yaşlı bir adam, kocaman, çelik bir tencerede bir şey karıştırıyor. Yanında bir kafes var. İçinde de mavili kırmızılı bir papağan. Yanımdan boş yeşil şişelerle dolu bir el arabasını iten bir seyyar satıcı geçiyor. Anımsadığım son şey o. 41, 42. Büyük bir odada uyanıyorum. Sıcak ve çürümüş kantolup kavununu andıran bir koku havayı ağırlaştırmış. İki kişilik, demir bir karyolada yatmaktayım. Sert, yaysız baza ile aramda, ince, ciltsiz bir kitaptan daha kalın olmayan bir şilte var. O da benimki gibi yataklarla dolu. Yanlardan sarkan bir deri bir kemik kollar. Lekeli çarşaflardan çıkan, esmer, kibrit çöpü bacaklar. Açık, eksik dişli ağızlar görüyorum. Çalışmayan tavan pervaneleri, alçı yamalarla bezeli duvarlar, yanımdaki pencereden içeriye sıcak, yapışkan hava, göz bebeklerimi şişleyen güneş ışığı giriyor. Erkek hasta bakıcı, Gül adında, iri yarı, aksi suratlı bir Müslüman. Sarılıktan ölebileceğimi söylüyor. 55, 56, 57. Sırt çantamı istiyorum. Hangi sırt çantası diyor? Gül kayıtsızca. Her şeyim gitti. Giysilerim, param, kitaplarım, fotoğraf makinem. Gül yuvarlayarak konuştuğu İngilizcesiyle, hırsızlar sana bir tek bunu bırakmış diyerek yanımdaki pencere pervazını gösteriyor. Resim orada. Alıyorum. Talya. Saçları esintide uçuşuyor. Etrafında foşurduyan beyaz köpüklü su, çıplak ayakları kayanın üzerinde, dalgalı Ege kendini onun önüne atmış. Boğazıma bir yumru çörekleniyor. Burada ölmek istemiyorum. Ondan bu kadar uzakta. Bu yabancıların arasında. Fotoğrafı camla pervazın arasına sıkıştırıyorum. 66, 67, 68. Yanımdaki yatakta yatan oğlan bir ihtiyarın suratına sahip. Bitkin, çökük, buruşuk. Karnının alt kısmı, bowling topu büyüklüğünde bir tümör yüzünden şiş. Ne zaman bir hemşire oraya dokunsa, oğlanın gözleri sımsıkı kapanıyor. Ağzı sessiz, ıstırap dolu bir çığlıkla açılıyor. Bu sabah hemşirelerden biri, Gül değil bir başkası, ona ilaç içirmeye çalıştı ama oğlan başını bir o yana bir bu yana çevirip durdu. Boğazından bir şey tahtaya sürünüyormuş gibi bir ses çıkıyordu. Sonunda hasta bakıcı onun ağzını zorla açtı, hapı içine itti. O gidince oğlan başını yavaşça bana çevirdi. Yataklarımızın arasındaki boşluktan birbirimizin gözlerinin içine baktık. Gözünden süzülen küçük bir damla yanağından aşağıya yuvarlandı. 75, 76, 77. Burada çekilen acı, bu umutsuzluk bir dalga gibi. Her yataktan yuvarlanarak yükseliyor. Küflü duvarlara çarpıyor. Sonra dönüp size çullanıyor. Onun içinde boğulabilirsiniz. Bol bol uyuyorum. Uyumadığım zaman kaşınıyorum. Verdikleri ilacı alıyorum. İlaç beni yeniden uyutuyor. Olmadı. Aşağıya, koğuşun önündeki işlek caddeye, pazar tentelerinin, arka sokaktaki çayhanelerin üstünden kayan gün ışığına bakıyorum. Eriyip çamurlu oluklara karışan kaldırımlarda, bilye yuvarlayan çocukları, kapı eşiklerinde oturan yaşlı kadınları, hasırlarının üzerine bağdaş kurmuş, Hindistan cevizi soyan, kadife çiçeğinden çelenkler dizen, dotili sokak satıcılarını seyrediyorum. Bir odanın karşı köşesinden kulak paralayan bir çığlık atıyor. Dalıp gidiyorum. 34. ayrımın sonu. Sayfa 315. Devamı 35. ayrımda.